Ayrım 27. Asıl Gerçek. David Baldacci. Sayfa 385. Kevin Gallagher internetteki iddiaları gönderildikten ancak bir saat sonra öğrendi. Diğer gazeteler gibi Scribe'ın da internet başında duran ve ilgi çekici konuları bulan çalışanları vardı. Gallagher'ın diğer çalışanlarının masasına koyduğu şeyler ilgi çekici olmamakla beraber yavaş yavaş adamın midesinde yaralar çıkmasına neden oluyordu. Gazetenin üst kademesindeki kişiler o ana kadar buldukları en büyük haberi ellerinden kaçıracaklarını fark edince Gallagher'a çok açık bir şekilde Scribe'ın bu haberi diğer gazetelerden önce yayınlayamaması durumunda bu haberin adamın gazetedeki son işi olacağını söyledi. Adama ayrıca Katie James'in haberin baskıya geçmesine izin vermemesi durumunda bir şekilde konuyu çözüme bağlamasının kendi yararına olacağını da söylemişlerdi. Kariyerinin gidişatını ve gazete için kazanılabilecek Pulitzer'in ellerinden kaçabileceğini düşünen Gallagher, yapmak zorunda olduğunu hissettiği şeyi yaptı ve daha sonra Katie'yi aradı. ''Haberi yayınlamak zorundayız Katie, diğer gazeteler bizi geçmek üzere. Bu imkansız, bizden başka kimse yaşananları bilmiyor. Oysa şu an karşımda bunun aksini söyleyen 4 farklı internet sayfası var. Kevin, haberi yayınlamayacağız.'' ''Neden? Çünkü doğru değil.'' Ve şova söz verdim. ''Üzgünüm Katie.'' Katie sertçe ''Üzgünüm demekle neyi kastettin?'' dedi. Kalbi hızlı hızlı atmaya başlıyordu. ''Seni izin almak için aramadım.'' ''Kevin.'' ''Haber sabah baskısında çıkacak.'' Katie bağırarak ''Seni öldüreceğim.'' dedi. ''Beni kovacaklardı. Kovulmaktansa öldürülmeyi yeğlerim. Üzgünüm Katie. Ancak olumlu sonuçlar elde edeceğimizden eminim.'' Adam telefonu kapattı ve Katie Londra'daki odasının duvarına bakarak oturdu. İçkiye mi ihtiyacı vardı? Daha sonra alkolü aklından çıkardı. Şov. Şov'u aradı. Bir yanı telefonun açılmamasını umut ediyordu ancak Şov cevap verdi. Katie bitkin bir halde sana kötü haberlerim var dedi. Katie sözlerini bitirince Şov hiçbir şey söylemedi. Katie Şov orada mısın dedi. Hat kesildi. Katie bunun iyiye yorulamayacağını düşündü. Ertesi gün dünya olayların iç yüzünü bilen bir kaynağa göre Londra katliamının arkasındaki katillerin Rusya Devlet Başkanı Gorshkov tarafından gönderilen Ruslar olduğunu öğrendi. Bu işi yapma nedenleri henüz bilinmiyordu. Bu bilginin dünyayı erimiş lavlardan oluşan bir tsunami gibi vurduğunu söylemek olayı açık bir şekilde anlatabilirdi. Mağdurların aileleri tarafından bu konuda yargı yetkisi olmamasına rağmen hemen İngiliz mahkemelerinde Rusya Devlet Başkanı aleyhine düzinelerce dava açıldı. Londra'daki Rus elçiliğinin yanında küçük bir bomba patladı. Protestocular binanın önünde yürüyüş yaparken güvenlik güçlerinin sayısı arttırıldı. Bu sırada zalim suratlı büyük elçi içeriye tıkılmıştı ve Gorshkov'a ulaşmak için telefonu elinden düşürmüyordu. Londra sokaklarında binlerce protestocu üzerinde katil Gorshkov yazan bayraklar taşıyordu. Bu bayraklar da onlara gizlice Pender adına çalışan kişilerce verilmişti. Mağdurların aileleri BBC'ye, ABD'deki büyük yayın kanallarına ve birkaç ülkenin televizyon kanalına çıktı. Bu kişilerin hepsi Rusya'nın zalimliğinden yakınıyordu. Gözlerindeki yaşlar ve kırık kalpleri şaşkına dönmüş dünyayı tarih boyunca sadece birkaç sefer karşılaşılan öfke konumuna getirdi. Cehennem ateşini biraz daha kızgınlaştıran şey ise görgü tanığı Aaron Lesnick'in Londra'da gündüz vakti vurularak öldürülmesiydi. Aslında adam patlattığı bomba haberiyle gazetecilik dünyasında tekrar zirveye oturan Katie James'in gözlerinin önünde ölmüştü. Ruslar yine her şeyi sert bir şekilde yalanladı. Yaptıkları açıklamalar dünyanın bu konudaki görüşüne hiç etki etmedi. Gorshkov'un kafayı yediği, Kremlin'in etrafında eline aldığı bir silahla dolandığı ve hem kendisinin hem de başkalarının beynini patlatabilecek hale geldiği söyleniyordu. Herkes Katie James'i bulmayı istiyordu. Bu kişilerin içine gözü pek gazeteci tarafından aldatıldığını hisseden Londra polisi de dahildi. Ancak Katie ortalıktan kaybolmuştu. Gorshkov'un gazetecinin ölüm emrini verdiği söylentileri etrafta dolanıyordu. Acaba öldürüldü mü? Birkaç milyar insan bu sorunun cevabını merak ediyordu. Şov telefonu kapatır kapatmaz Katie çantasını toplamış ve ortalıktan tüymüştü. Nakit kabul eden ve şahsi hiçbir soru sormayan yıkık dökük bir pansiyonda oda bulmuştu. Odaya yerleşti. Aslında odaya saklandı demek daha doğru olurdu. Tüm bunlardan canlı olarak kurtulursa yapacağı ilk işin ABD'ye gitmek ve bir beyzbol sopası ile Kevin Gallagher'ın dizlerini kırmak olduğuna yemin etti. Bölüm 65. Nicholas Gray'le ait paravan bir şirketin Thomas Jefferson'ın kurduğu değerli Virginia Üniversitesi'ne yakın olan Albemarle kasabasında 1000 dönümlük bir mülkü vardı. Bu mülk koşma amacıyla yetiştirilen ve daha sonra satılan atların bulunduğu ahırlarla dolu faal bir çiftlikti. Çiftlikte ayrıca sığırlar ve ikili araziler vardı. Bir de içine rahatça Thomas Jefferson'ın evi olan Monticello'dan birkaç tane alabilecek kadar büyük olan bir konak vardı. Creel çiftliğe gelmişti. Helikopterini göndererek planın bir sonraki adımını görüşmek ve uygulamak için Dick Pender'ı yanına çağırmıştı. Birlikte ses yalıtımı olan ve içinde kesinlikle dinleme cihazı bulunmayan bir odadaki küçük konferans masasına oturdular. Pender, eşiniz de sizinle geri döndü mü dedi. Hayır, o ilişki bitti. Dünya güzeli halen Güney Fransa'daydı ve Creel'in sessizce yaptığı hesaplamalara göre boşanma kağıtları tam da bu sıralarda kadının eline geçiyor olacaktı. Kadının belgeleri alınca tamamen çıplak olma ihtimali de her zamankinden daha yüksekti. Creel kadının evlilik öncesi sözleşmenin sunduğu 10 yıl boyunca verilecek olan ve yıllığı 5 milyon dolara denk gelen nafakayı nasıl idare edeceğini şöylece bir düşündü. En azından çıplaklık sevgisi kadını kıyafetlere fazla para harcamaktan kurtaracaktı. Daha sonra dünya güzeli Creel'in aklından tamamen çıktı. Pender masanın üzerindeki mimari çizimleri fark etti. Yeni bir saray mı yaptırıyorsunuz? Hayır, İtalya'da yetimhane yaptıracağım. İlgi alanlarınız her daim beni şaşırtıyor Bay Creel. Milyarder adam donuk bir şekilde bunları duyduğuma sevindim dedi. Pender James'in yaptığı tek bir haber yaptığımız her şeyin üstünü çoktan örttü dedi. Daha önce medyanın böylesine aktif olduğunu hiç görmemiştim. Sen bir de habere son noktayı koyunca neler olacağını gör. Pender elindeki belgelere bakarak sanırım o da Phoenix grubunun sahibinin Çinliler olduğunun ortaya çıkmasını içeriyor dedi. Phoenix'in Kızıl Korku kampanyasının arkasında olduğunu gösteren dosyalar binada bulundu. Ama polis uluslararası bir krize yol açmamak için olayın üstünü örtüyor. Pender bunları bir alışveriş listesi okurcasına okumuştu. Başını kaldırdı ve gülümsedi. Bunun gerçekten de alkışa şayan bir şey olduğunu söyleyebilirim. Daha önce bu kadar yüksek bir başarı elde etmemiştiniz. Geçmişteki başarılarınız da çok büyüktü. Creel hemen böylesine bir şey için gerekli olan da buydu Dick dedi. Lafı en erken ne zaman yayabilirsin? Siz emir verdiğiniz anda haberi internetin her tarafına yayabilirim. Ondan 5 dakika sonra da tüm büyük haber kanalları hırs dolu pençeleriyle haberi kapar. Haberi hemen yayınlamayıp bilgileri doğrulamaya çalışmayacaklarından emin misin? Pender kahkaha attı. Doğrulamak mı? Bu çağda bu zamanda mı? Kim bir şeyleri onaylamayı önemser ki? Her şey hızlı davranmayla ilgili. Kim atik davranırsa gerçeği bilirler. Siz de bunu nefes alan herkes kadar iyi biliyorsunuz. Öyleyse işe koyul. Hem de hemen. Pender Blackberry'sine bir kelime yazdı. Saldırın. Kelimeyi yazarken aynı zamanda da seslice okudu. Bu terimin savunma endüstrisinde çalışan sizin gibi birisi için uygun olacağını düşündüm. Creel donuk bir tavırla ilham kaynağı olmuşuz dedi. Birlikte birkaç saat daha çalıştılar ve daha sonra Pender çantasını toparladı. Milyarder adama sırada ne var dedi. Creel bir kara harekatı daha dedi. İyi yolculuklar Dick. Çin ve Rusya ile resmi anlaşmaları imzalayınca önemli miktarda ikramiye alacaksın. Pender memnuniyetini saklayamamıştı. Ben sadece işimi yapıyorum. Bu ikramiyeyi istemediğin anlamına mı geliyor? İki adam da kahkaha attı ancak Pender biraz gerilmişti. Teşekkürler Bay Creel. Pender gittikten sonra konferans odasındaki bir başka kapı açıldı. Sezar efendisinin karşısına oturdu. Creel, James'in nerede olduğunu elbette ki biliyorsun dedi. Bir soru sormamıştı, adam başını salladı. Londra'da saklanıyor. Ancak biz Lesnick'in icabına baktıktan sonra James'i gözümüzün önünden ayırmadık. Aaron Lesnick, başkalarını düşündüğünden dolayı bir şeyler yapan insanlara hayatta güvenmem. Doğru şeyi tekrar ne zaman yapacaklarını ve başına bela açacaklarını bilemezsin. Babasının Sovyetler tarafından öldürülmesine kızdığı kesin. Peki şu şov denen adamı öldürmemizi ister misiniz? Hayır, en azından şimdi değil. Bahse girerim demeyi seven bir adam olsam şimdi bahse girerim bu sorunun cevabı bir gün evet olacak derdim. James ile ilgili bir gelişme var mı? O görevini yaptı. Daha fazla ortalıkta görünmesini gerektiren bir durum yok. Rusya ile ilgili şeyleri haberinde ortaya attı, yani çözüm belli. Creel öneride bulunurcasına Sezar'a gözlerini dikti. Sezar, Polonyum 210 olmaz diye karşı çıktı. O lanet olası şey ele alınamayacak kadar tehlikeli. Hem de onu bulmak zaman alır. Olayı bu kadar belli etmek aptallık olur. Creel öne doğru yaklaştı ve doğrudan Sezar'ın gözünün içine baktı. Bir zamanlar Georgi Markov adından karşıt görüşlü bir Bulgar gazeteci vardı. Ve Londra'dayken bir şemsiye ile öldürülmüştü. Bu hikayeyi bildiğinden eminim. Sezar pis pis sırıttı. Bilirim. Öyleyse işe koyul. Creel el salladı ve Sezar geldiği gibi hızlıca gitti. Bölüm 66. Şov sakince ortaya çıkarılmamış olan ipuçları için katliam mahallinin iç kısmını köşe bucak aramaya devam eden Royce'un adamlarını izledi. MI5 ajanı birisiyle buluşmak için dışarıya çıkmış, şovu işlerin daha da kötü olup olamayacağını düşünür halde geride bırakmıştı. Royce, Katie James'in yazdığı habere çok kızmıştı. Ancak bundan dolayı şovu suçlamamıştı. Çünkü şov adama James ile ya da öldürülen Lesnick ile arasındaki bağlantıdan bahsetmemişti. Lesnick hayatını sona erdiren ve beyninin arka tarafına saplanan mermi ile birlikte Thames'den çıkarılmıştı. Adam sorulan sorulara cevap veremeyecekti. Frank koridorda ilerledi ve şovun yanına geldi. Anna'nın evini terk ettikten sonra nereye gittiğini bana söylemedin. Doğru, söylemedim. Katie James ya da onun gizli kaynağı ile ilgili bir şeyler yapmış olabilir misin? O kadınla görüşmüyorum Frank. Tabii, Polonyalı adamdan haberi nasıl kaptı? O adamı kim öldürdü? Şov kaşlarını çatmış olarak ona bakan Frank'e donuk bir şekilde hiçbir ipucu yok dedi. Şov'un yanından daha önce hiç görmediği bir olay yeri inceleme teknisyeni geçti. Tam da o sırada Şov alt kattaki ön kapının açıldığını duydu. Teknisyen müsaadenle tuvaleti kullanmam gerekiyor dedi. Şov omzunun üzerinden arkasına baktı ve tuvalet kapısının önünde durduğunu fark etti. Kenara çekildi. Adam da kapıyı açmak için harekete geçti. Kapının kolunu açmaya çalıştı. Merdivenlerden paldır paldır ayak sesleri geliyordu. Şov Royce'un bağırdığını duyabiliyordu. Ajanın canını bir şeylerin sıktığı belliydi ve Şov'un anladığı kadarıyla bunların sebebi oydu. Teknisyen tuvalet kapısının kolunu aşağı yukarı hareket ettirirken ilk günden beri orada olan üniformalı bir komiser yanlarından geçti. ''Komiser, burada yenisin galiba. Alt kattaki tuvaleti kullanman lazım. Buradaki bozuk.'' Şov Royce'u artık çok daha net duyuyordu. Şov, lanet olsun Şov! MI5 ajanı merdivenlerin son basamağında belirdi. Soluğu kesilmişti ve yüzü kıpkırmızı olmuştu. Elindeki kağıdı sallayarak doğrudan Şov'un yanına geldi. Bununla ilgili neler biliyorsun? Şov kağıdı okudu. Okuduğu şey internetteki bir haber sitesinden alınan bir çıktıydı. Haber kısa ama özdü. Çin hükümeti ya Phoenix grubunun sahibiydi ya da söz konusu şirketle aralarında bağlantı vardı. Haberde ayrıca bina içinde bulunan kanıtları Phoenix grubunun Kızıl Korku kampanyasının arkasında olduğu açıklanmıştı. Ve bu da dolayısıyla bu işlerin arkasında Çinlilerin bulunduğunu işaret ediyordu. Gorshkov'un adamlarının binaya saldırı düzenlemesinin sebebi de yine haber sitesinin isimsiz kaynağına göre bu bilgilerdi. Ortaya çıkan şey ise dünyanın her bir köşesinde kolayca bir araya getirilecek bağlantıların olduğuydu. Royce internetin her bir yerinde bu haber var diye bağırıyordu. işaret parmağını şofa doğrultmuştu ve şimdi de lanet olası dünyanın her yerine yayıldı. Frank şovun omzunun üstünden haberi okudu. Peki bu neden şovun sorunu olsun? Şov sakince, o kaynak ben değilim. Burada olup biten şeyleri hiç kimseye anlatmadım dedi. Royce'un yüz ifadesinden aldığı cevaba inanmadığı çok açık bir şekilde belli oluyordu. Arkadaşın James'e de mi anlatmadın? Belki de haberi ilk önce onun yazmasına yardımcı olmuşsundur. Şov kızgınca, neden bahsettiğini bilmiyorum dedi. Kadını tanıdığını inkar mı ediyorsun? Şov tereddüt etti. Bu sorunun cevabını ben zaten biliyorum. Bu yüzden bana yalan söyleme. Şov üniformalı komisere meraklıca bakarken bile sakince, nereden öğrendin dedi. Ben istihbarat ajanıyım, işim bu. Onu son zamanlarda görmedim. Nerede olduğunu bilmiyorum diyen şov, teknisyen yanından geçip merdivenlerden aşağı inerken dondu kaldı. Frank Royce'un karşısına geçti. Royce, birilerinin bilgi sızdırdığından şüphe duyuyorsan git kendi adamlarında kusur ara. Çünkü şov hayatta böyle bir şey yapmaz. Royce öfkeli bir şekilde, adamlarımdan birisinin böyle bir şeyle ilgisi olduğuna inanmıyorum dedi. Frank ve Royce tartışırken şov tuvaletin durumuyla ilgili bir şeyler söyleyen komiserin kolunu tuttu. Kısık bir sesle, bu tuvalet ne zamandır bozuk dedi. Komiser hafiften gülümsedi. Buraya geldiğimizden beri efendim. Rahatsız edici değil mi? Kapısı kilitliydi. Boru patlakmış. Ben de kapıyı açtırınca fark ettim. Ne de olsa burası eski bir bina ve buradaki zavallı çalışanlar da tamir ettirme fırsatı bulamamış. Ben de tekrar kapattırdım. Erkekler tuvalete gitmek için bodrum katındaki tuvaleti kullanıyor. Çünkü birinci kattaki sadece kadınlar için. Gerçi erkeklerin bazıları da orayı kullanıyor. Sanırım artık bunların hiçbir önemi kalmadı. Birinci kattaki bayanlar tuvaleti tam olarak nerede? Koridorun sonunda, merdivenlerin tam zıt tarafında, binanın arka tarafına yakın. Şov koridorun aşağı tarafına doğru yürüdü ve tahta kapının üzerine yerleştirilen isim levhasını gördü. William Harris. Fotokopi makinesinin bulunduğu odaya baktı. Bu oda Harris'in ofisiyle kilitli tuvalete eşit uzaklıktaydı. Royce gürültü çıkararak koridorun aşağı kısmına geldi. Frank de hızlıca adamın peşinden geliyordu. Royce, şov dedi, lanet olası gerçeği duymak istiyorum. Şov merdivenlerden aşağı baktı, olayları hızlıca aklında canlandırıyordu. Lesnik olayı anlatırken gittiği yerleri karıştırsa, ikinci kattaki kilitli tuvalet yerine bodrum katındaki tuvaleti veya hatta birinci kattaki bayanlar tuvaletini kullanmış olsa bile olaylar adamın anlattığı gibi gerçekleşmiş olamazdı. Katie adamın tuvaletten çıkarken silah seslerini duyduğunu söylemişti. Saldırı ekibi çoktan birinci katı her iki tarafından sarmıştı. Bodrum katından ve özellikle de birinci kattan yukarıya çıkmış olsa adamlarla doğrudan karşı karşıya gelir öldürülürdü. Fotokopi makinesine saklanma fırsatını bulamazdı. Muhtemelen adam buraya hiç gelmemişti. Her şey adamın tuvalete gittiği ya da gitmediği yerle ilgiliymiş. Şov hızlıca merdivenlerden aşağıya indi. Royce onun arkasından bağırıyordu. Ancak Şov başına yağan küfürleri hiç duymuyordu. Kate'nin verdiği telefon numarasını aradı. Haydi cevap ver, aç şu lanet olası telefonu. Telefon üçüncü sefer, dördüncü sefer ve beşinci sefer çaldı. Şov telefonun sesli mesaja geçeceğinden emindi. Hay anasını, alo. Kate'nin gerçek sesini duyunca Şov'un içi rahatladı. Lesnik yalan söylüyordu. Ne? Cinayetlerin işlendiği gün ikinci kattaki tuvalet bozukmuş ve de kapısı kilitliymiş. Adam ya bodrum katındaki ya da birinci katta girişin yakınındaki tuvaleti kullanmak zorundaydı. Böyle olsa katillerle karşılaşırdı, öldürülürdü. Anlattığı her şey yalanmış. Tuzağa düşürüldü Katie. Telefonun diğer ucunda sadece sessizlik vardı. Şov Katie'nin telefonu yüzüne kapatıp kapatmadığını merak etti. Sesi titreyen Katie, emin misin dedi. Adama çok iyi bilgiler vermişler. Belli ki işi planlayanlar tuvaleti kontrol etmeyi unuttu ve çalışır halde olduğunu varsaydı. Adamın tuvaletten bahsetmese bunu hayatta fark edemezdim. Şansımın da yardımı oldu. Katie duyduğu şüphe ile işin özünü kavradı ve haberim yalan mıydı dedi. Neredesin? Buna inanamıyorum. O salak Gallagher'a haberi destekleyemediğimi söylemiştim. Kate'i neredesin?
Neden?
Çünkü artık haberi yazdığına göre sana ihtiyaçları kalmadı.
Ben güvendeyim.
Hayır, güvende değilsin. Muhtemelen senin nerede olduğunu çok iyi biliyorlar. Yerini söyle bana. Kate adresi verdi. Kapıyı hiç kimseye açma ve kaçmaya hazırlıklı ol. Şov sokağa fırladı, bir taksinin önüne atladı, aracı durdurdu, kapıyı hızlıca açtı, şaşkına dönen yolcuyu dışarı çıkardı, içeri atladı ve afallayan taksiciye tam olarak nereye gideceklerini söyledi. Ufak tefek taksici iri yarı şova ve şovun öfkeli suratına baktı ve gaza bastı.
27. ayrımın sonu. Sayfa 400.